Ayrım 23. Sayfa 233. Son hazırlıklar. Talat Bey'in son ümidi Enver'de kaldı. Çünkü Enver yapılacak işlerin neticesini uzun uzadıya düşünmeyecek derecede atak ve atılgandı. Hiç şüphesiz ki kendisine bütün kuvvetiyle taraftar olacaktı. Ertesi gün Enver'le karşılaştıkları zaman aldanmadığını anladı. Tasavvur ettiği planın her noktasında Enver'le mutabık kaldı. 10 gün sonra aynı evde, aynı zevat tekrar gizli bir içtima akdetti. Bu içtimada Enver Bey de bulunmaktaydı. İlk sözü Enver Bey aldı ve şöyle söze başladı. Geçen içtimada konuşulan şeyleri haber aldım ve hayrette kaldım. Eğer Kamil Paşa hükümetinin memleketi kurtaracağını ümit ediyorsanız mesele yoktur. Derhal dağılalım. Muhtelif sesler yükseldi. Hayır, emin değiliz. Enver Bey devam etti. O halde derhal teşebbüse girişelim. Hükümeti devirelim. Sordular. Bu işi kim üzerine alacak? Enver Bey azimle cevap verdi. Ben ve arkadaşlarım. Sayfa 235. Herkes susuyordu. Bu defa Talat Bey söze başlayarak zihninde hazırladığı plan hakkında izahat verdi. Bunun teferruatı Merkezi Umumi'de tespit edilecekti. Talat Bey, komitacılıktaki maharetini bu meselede de gösterdi. Birkaç gün sonra sarayda içtima edecek olan Şura-i Saltanat'ı bekledi. Dipnot 66. Bakınız Ziya Şakir, yakın tarihin 3 büyük adamı, İstanbul 1943. İttihatçıların hükümeti devirmek için giriştikleri faaliyet yalnız bu toplantı ile kalmamış, ordu içinde bazı subaylar da aynı gaye uğruna birleşmişlerdir. Enver Paşa'ya yakınlığıyla tanınan bir İttihatçı subayın hatıratına göre, Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanı Ahmet Abuk Paşa ile bu eski İttihatçı subay arasında şöyle bir konuşma geçmiştir. Garp ordusundan ne haber getirdin? İnşallah orası bari iyidir. Başımıza neler geldiğini gördünüz mü? Garp ordularımızın hali perişan paşam. Komanova meydan savaşını kaybettik. Arnavutlar bizi arkadan vurdular. Desene ki her tarafta mahvolduk, bakalım şimdi ne olacak? Sonra sesi mülayimleşti, bana kendi karargahında kalmamı tavsiye etti. Paşam, dedim, yaralarım henüz kapanmış değildir. Onun için İstanbul'a döneceğim. Paşa'ya veda ettim ve muvaffakiyet dileyerek ayrıldım. Sayfa 234'te Enver Paşa'nın bir fotoğrafı yer almakta. Sayfa 236. Karargâhta çalışan topçu binbaşısı Kızanlıklı Cevat Bey arkadaşımdı. Kulağıma eğilerek ve son derece mahrem olduğunu ilave ederek dedi ki, İstanbul'daki zabitan arkadaşlar hükümeti devirecekler. Biz de cephede aynı işi yapacağız. Son derece mahzun ve düşünceli İstanbul'a döndüm. Aynı subay İstanbul'daki temasları mevzuunda da şunları yazıyor. İttihat ve Terakki'ye mensup zabitan, Bab-ı Ali'deki Meserret Kıraathanesi'nde toplanıyordu. Ben de buraya devama başladım. Bir gün Harbiye'den sınıf arkadaşım olan Süvari Yüzbaşısı İzmitli Mümtaz'la karşılaştım. Bir köşeye çekilerek baş başa konuştuk. Ben ona başımdan geçenleri anlattım. Çatalca'da yerleşen Ahmet Abuk Paşa karargahındaki Kızanlıklı Cevat Bey'in söylediklerini fısıldadım. Mümtaz, evet dedi. Hepsinden haberim var. Biz de hazırlanıyoruz. Burada gördüğün zabitlerin hepsi iddiatçıdır. Üstelik Hürriyetle itilafçıların heyeti vükela muhafızı olan Memduh Paşa, muhafız Nizamiye Tabur Kumandanı ve Jandarma Bölük Kumandanı da bizim tarafa geçmiştir. Sen her gün buraya gel, bir gün Bab-ı Ali üzerine yürüdüğümüzü göreceksin. Ne dedim? O Çerkez Nazım Paşa, parantez aç, Harbiye Nazırı Nazım Paşa kastediliyor, kapa, varken mi bunu yapacaksınız? Arkadaşım Mümtaz güldü. Asıl o senin Nazım Paşa dediğin ve yaveri Çerkez Ziya Bey hepsi bizden değil mi? Dipnot 67. Bakınız Hüsamettin Ertürk. İki devrin perde arkası İstanbul 1957. İttihatçılar hükümeti devirme faaliyetlerini böyle ordu içine de sıçratmış ve bu suretle bir taraftan askeri bu harekete hazırlarken diğer taraftan da halk arasında kesif bir propagandaya girişmişlerdir. Sayfa 237. Bu propaganda hükümetin Edirne'yi düşmana teslim etmek üzere olduğuna dairdi. büyük devletlerce Baba Ali'ye verilen notaya göre Edirne'nin Bulgarlara teslimi ve Midye-Enes hattının hudut kabul edilmesi teklif edilmiş ve bu nota sarayda bulunan Şura-i Umumi'de müzakere olunmuştur. Bu müzakerelerden bir gün sonra iddiatçılar Edirne'nin hükümetçe Bulgarlara teslim edileceği yolunda karar aldığını yayıp tasarladıkları planı tatbike koyulmuşlar ve tarihe Baba Ali baskını diye geçen olayla devlet idaresini tekrar ellerine almasını bilmişlerdir. Kesif bir propaganda ile her tarafa yayılan bu Edirne'nin düşmana teslim edileceği yolundaki haber, ustaca uydurulmuş korkunç bir yalandan başka bir şey değildi. Mabeyn Başkatibi Ali Fuat Türkgeldi'nin hatıratına göre, Sadrazam Kamil Paşa hükümetinin büyük devletlere verilmek üzere hazırladığı cevabi notada, hükümet Edirne'nin Bulgarlara terk edilmesini kabul etmemiş, şehrin bitaraf ve serbest olmasını, mutasarrıf ve kadı tayininin bizce yapılmasını, meclisi idare azasının ahali tarafından seçilmesini, mahalli jandarma ve polis kuvvetleri teşkilini, maaşların mahalli bütçeden tesviyesini, bütçe açığının Türk hazinesince kapatılmasını tespit etmiştir. Cevabi notanın bu esasları ihtiva ettiği ve bilhassa Edirne'nin Bulgarlara verilmeyeceği Hikmet Bayur'un Türk inkılabı tarihindeki vesikalarla da sabit olmuş bir gerçektir. Dipnot Yıldız. Bakınız cilt 2 ikinci kısım. Sayfa 238. Bir hükümet nasıl devrildi? Baba Ali baskını diye tarihe geçen ve hakkında pek çok makale yazılan bu hükümeti devirme işi 1913 yılının 23 Ocak Perşembe günü cereyan etmiş ve bu baskınla iddiatçılar Devlet-i Aliye idaresine hakim olmuşlardır. Yağmurlu ve kasvetli bir günde yapılan hazırlıkları Talat ve Sapancalı Hakkı vasıtasıyla son defa kontrol eden iddiatçılar şaşılacak bir cüretle bu hareketi başarmışlar ve o gün Sadrazam Kamil Paşa'yı istifaya zorlayıp Mahmut Şevket Paşa'yı sadarete getirmişlerdir. Dipnot Yıldız. 31 Mart vakasını incelerken kaydettiğimiz gibi hareket ordusu kumandanlığına getirilen ve Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesiyle şahsi servetinin elinden alınmasını temin eden bu adam, Baba Ali baskınında ölenlerin cesetleri üzerinde sadrazam olmuş, ancak ileride görüleceği gibi kendi de hemen 4 ay 19 gün sonra sokak ortasında öldürülmüştür. Baskın günü iddiatçıların fedailer grubuna mensup bazı genç subaylarla siviller Baba Ali civarında yerlerini almışlar ve Talat'la Sapancalı Hakkı'nın yaptıkları kontrol sonunda Talat'ın emriyle Sapancalı Hakkı'nın götürdüğü her şey hazır haberinden sonra harekete geçmişlerdir. O yıllarda Cağaloğlu'nda Şeref Sokağı'ndaki eski Matbaa-i Ebüzziya, şimdi İşhan'ı, İttihat ve Terakki Merkezi Umumisidir. Bu binada ve hemen yakınındaki menzil müfettişliğinde toplanan iddiatçılar, Sapancalı Hakkı'nın getirdiği haber üzerine yola düzülmüşler, öne Enver düşüp bir ata binmiş ve onun etrafını da birkaç fedai almıştır. Enver'in etrafındaki bu fedailerin sayısında ihtilaf vardır. Çeşitli kaynaklarda 15-20 kişiden 200'e kadar muhtelif rakamlar ileri sürülmüştür. Sayfa 239. Bir görgü şahidi. Bu ihtilaflı durumda dinleyelim şimdi bu baskına tesadüfen şahit olan merhum İsmail Hami Danışmend'in anlattıklarını. Kıymetli müdekkik kronolojisinde şöyle diyor. O gün tesadüfen Baba Ali'nin önünden geçerken gördüğü manzaraya göre Enver'in etrafındakiler 8-10 kişiden fazla değildi. Enver Bey kır bir ata binmişti. Diğerleri kamilen yayandı. Ellerinde birer küçük bayrak vardı. Ben Baba Ali'nin dış kapısına yaklaşırken onlar da Cağaloğlu tarafından süratle geliyorlardı. Enver'in bindiği kötü beygirin dizginlerini iki çeteci tutuyor, hepsi birden ve hiç durmadan tuhaf bir Külhan Bey'i telaffuzuyla ''Yaşasın Enver Bey, yaşasın millet!'' diye bağırıyorlardı. Bunların içinde Talat Bey yoktu. Miralay Lamonche'un ifadesinden anlaşıldığına göre o meşhur komitacı birkaç zabit ve softa ile beraber daha evvel gelip içeri girmişti. Baba Ali'nin alt katında her ihtimale karşı Dahiliye Nazırı Reşit Bey'in koydurduğu bir muhafız bölüğü vardı. İttihatçılar bir gün evvel o muntazam bölüğü ustalıkla değiştirip yerine acemi efrattan mürekkep derme çatma bir müfreze koydurmuşlar ve başına da bir iddiaçı zabit getirmişlerdi. Enver'le etrafındaki yaygaracı çeteciler güruhu binek taşına geldiği zaman işte bu zabitle bir miktar asker ortaya çıktıysa da atından inip merdivenlerden çıkmaya başlayan Enver Bey zabiti yanına çağırıp kısa bir emir verdi. Zabit askerlerini alıp Baba Ali'nin arka tarafındaki nallı mescit önünde silah çattırdı ve hiçbir şeye karışmadı. Eğer o anda o meçhul zabit isteseydi, baskıncılarla elebaşıların hepsini yakalar ve Türkiye'yi 1. Cihan Harbi'ne sürükleyecek bir Balkan komitesinin yeniden iş başına gelmesine mani olarak memleketin mukadderatını değiştirebilirdi. Fakat öyle olmadı. Enver'le adamları içeri daldılar, içeriden birkaç silah sesi aksetti. Vakanın kanlı safhaları, dış büyük sofa ile iç küçük sofada cereyan etmiştir. Kamilen müsellah olan baskıncılar, dış sofada kendilerine silah çeken sadaret yaveri Nafiz Bey ile Harbiye nezareti yaverlerinden Kıbrıslı Tevfik Bey'i, sedaret dairesi kapısında duran iki nöbetçi neferini ve isimleri malum olmayan diğer 6 kişiyi derhal vurup öldürmüşlerdir. Kendilerinden de cemiyet murahhaslarından ve eski mülazımlardan Mustafa Necip Bey isminde biri öldürülmüştür. Dış sofa mücadelesinde netice olarak 11 kişi telef olduktan sonra başlarında Talat'la Enver bulunan çeteciler iç sofaya dalarken kapıdaki sivil polis komiseri Celal Efendi'yi öldürdükleri sırada Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile karşılaşmışlardır. Kendisini sadaret vaadiyle aldatan komitacıları ellerinde tabancalarla gören Safterun Harbiye Nazırı'nın bilhassa siyasetle uğraşmayacağı hakkında kendisine şahsi ve askeri namusu üzerine söz vermiş Enver'le münakaşaya tutuştuğundan bahsedilir. Ali Fuat Bey'in hatıratına göre hepsine birden çıkışmaya kalkışan Nazım Paşa, "Pezevenkler, siz beni aldattınız, bana verdiğiniz söz bu muydu?" demiş ve tam işte o sırada bir kurşunla devrilip biraz sonra can vermiştir. Nazım Paşa'nın katlinde ihtilaf vardır. Bir rivayete göre Enver ve diğer bir rivayete göre de komitacı zabitlerden Yakup Cemil vurmuştur. Bu siyasi şekavet hadisesi netice itibariyle 13 kişinin hayatına mal olmuş demektir. Sayfa 240. O sırada 83-84 yaşlarında bulunan ihtiyar sadrazam Kamil Paşa büyük bir metanet göstermiş ve Enver'le Talat sadaret odasına dalıp istifa teklif ettikleri zaman harp vaziyetinin vahametinden ve devletin maruz olduğu tehlikelerden bahsederek nasihat etmek istemişse de mütemadiyen sözünü kesen Talat'ın sert bir sesle istifa istifa diye bağırıp çağırması üzerine kalemi eline almış, ciheti askeriyeden vuku bulan teklif üzerine kaydıyla başlayan bir istifaname yazmış ve zorbaların ısrarıyla nihayet bu ibarenin başına ahali ve kelimelerini ilaveye mecbur olmuştur. O sırada dışarı çıkan birkaç eli tabancalı çeteci, Baba Ali'nin önüne biriken 40-50 kişilik meraklılar kütlesinin arasından geçip karşı köşede bulunan eski Mazuli'nin kıraathanesine girerek ve içeridekileri tehdit ederek "Ulan tu ne duruyorsunuz? Vatan gidiyor, din gidiyor alçaklar!" diye zorla dışarı çıkardıktan sonra tekbir getirmeye başlamışlardır. Tam işte o sırada Enver Bey istifa kağıdı elinde olduğu halde binek taşında görünmüş ve kaşlarını çatıp parmağını ağzına götürerek halka sükut işaretini verdikten sonra kabinenin istifa ettiğini, kendisinin de şimdi saraya gidip zat-ı şahaneye arz edeceğini ve yeni kabinenin Mahmut Şevket veyahut İzzet Paşalardan biri tarafından teşkili muhtemel bulunduğunu söylemiş ve derhal Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin otomobiline selle mehellüsselam atlayarak Dolmabahçe'ye hareket etmiştir. Komitenin meşhur Hatibi Şehri Ömer Naci'nin sahneye çıkması işte o sıradadır. Sağ elindeki kocaman tabancayı mütemadiyen sallayarak sol eliyle dizini yumruklayan bu müteheyyiç, coşkun ve taşkın Hatibi Şehir, Binektaşı'nın üstünde kendisinden geçmiş gibi görünerek hiç durmadan "Edirne gidiyor, din gidiyor, vatan gidiyor" diye ateş püskürüyor ve başka bir şey söylemeyip hep bu kelimeleri tekerliyordu. Bir aralık Kamil Paşa'ya müthiş bir Külhan Bey'in küfürü savurarak tabancasını sağ tarafındaki pencereye doğru uzattı ve sanki paşa oradaymış gibi tetiği çekmek istedi. Fakat etrafındaki çeteciler "Yapma Naci Bey, bize bağışla, elini kirletme" diye mani olur gibi davrandılar. O sırada Binektaşı'nın üstündeki cümle kapısının sağ tarafında gördüğüm Ziya Gökalp'e yaklaştım. Daha evvelden tanımış olduğum Talat Bey de yanımıza geldi. Vakanın neden çıktığını sordum. Ziya Bey, "Edirne'yi düşmana veren kabineyi millet devirdi" dedi ve kendisinin de inanmadığı bu söze ikisi de güldü. Sayfa 242. Talat Bey o sırada birdenbire kayboldu ve bir müddet sonra gelip bütün vilayetlere dahiliye nazır vekili imzasıyla bir telgraf çektiğini Ziya Gökalp'e haber verdi. Sahte nazır vekili bu tamiminde Kamil Paşa kabinesinin Edirne ile adaları düşmana verdiği için millet tarafından iskat edilmiş olduğundan bahsetmişti. Tabii bunların hepsi yalandı. Kendisi dahiliye nazır vekili değildi ve Kamil Paşa da Edirne'yi düşmana vermemiş ve hatta cevabi notasını bile henüz sefaretlere göndermemişti. Biraz sonra Enver Bey, baş mabeyinci Halit Hurşit Bey ile beraber saraydan avdet etti ve Mahmut Şevket Paşa'nın sadarete, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İzzet Paşa'nın da başkumandan vekilliğine tayin edildiğini Binektaşı'ndan halka tebliğ ettikten sonra "Padişahım çok yaşa" dedi ve artık mahşerleşen kalabalıkta tekrar etti. Eski mükelanın çoğu biraz sonra serbest bırakılmış, yalnız Sadrazam Kamil Paşa ile Şeyhülislam Cemalettin Efendi o gece alıkonularak sabaha karşı birer zabitle evlerine gönderilmiş ve Dahiliye Nazırı Reşit Bey ile Maliye Nazırı Abdurrahman Efendi baskın esnasında Cemal Bey Paşa'nın deruhte ettiği İstanbul Muhafızlığı Dairesi'ne gönderilip bir odaya kapatılmışlardır.